Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 3. Kaset, 2. Yüz. Bir an baktı gelenlere, çocuksu bir gülümseme yayıldı yüzüne. Merhaba, buyurun. Sonra dönüp içerideki bir odaya doğru yürüdü. Eski, büyük evlerden, konaklardan bozulmuş, çokça görülen bir tür tahta apartman dairesiydi burası. Pardesülerini astılar, pabuçlarını çıkardılar, dizili terliklerde kadın terliği yoktu. Günsel düz terliklerle biraz daha minikleşti. Bu loş, tahta avlu, yüksek kapılar, kireç badanalı duvarlar, şıpıdık terlikler, eski tanıdık sıcaklığı ile sarı vermişti Kenan'ı. Üsküdar'daki evleriydi bu. Babanın ardından girdiler. Ağaçlı bir bahçeye bakan, basma perdelerin sarktığı iki pencereli büyükçe bir odaydı. Duvarlar ilk bakışta hepsi dağınık, parça parçaymış gibi görünen ciltsiz kitapların doldurduğu raflarla çevriliydi. Aralarındaki tek tük ciltler ötekilerin eskiliğini daha çok ortaya çıkarıyordu. Yanda borulu bir gaz sobası, köşede üstü dağınık kağıtlar, kitaplar, gazetelerle dolu geniş bir tahta masa vardı. Baba masayı topluyordu. İşini çarçabuk bitirip döndü. Önce Günsel'in, sonra Kenan'ın elini sıktı. İnsanın bütün elini kavrayan, böylesine yaşlı bir adamdan umulmayacak güçte bir sıkıştı bu. Hoş geldiniz, buyurun. İki eski koltuğu gösterdi. Kendi pencere önündeki kerevetimsi bir yere geçti. Yastıkla besledi sırtını. Sonra o sıcak, çocuksu gülüşüyle baktı. Kenan sabırsızlanmıştı. Kendini tanıyıp tanımadığını belli eden ne bir davranış ne bir söz vardı. Dayanamadı. Tanıdınız mı beni, dedi. Bir an baktı baba, sonra gülerek takıldı. Sizin gibi yaşlı mıyım ben, dedi. Bu yaşta unutursak. Gülüştüler. Sanki belleğini yoklamak için zaman kazanmıştı. Kenan'dı, değil mi, dedi. Felsefedeydiniz, öğretmendiniz Anadolu'da. Kenan sevinmişti. Baba belleğinin gücünü tanıtlamak istermiş gibi baktı. Otobüste görüşmüştük en son, dedi. Karınız vardı, tanıştırdınızdı. Kenan kımıldamadan kalıvermişti. Günsel'e bakamıyordu. Baba belleğini yeniden sınava çeker gibi gözlerini kıstı, bulmaya çalışarak "Neydi adı?" dedi. Bir sessizlik oldu. Günsel gözlerini önüne eğmişti. Kenan yavaşça "Nermin," dedi. Gizleyecek hiçbir şey kalmamıştı artık. Çırılçıplaktı, üşüyordu. Bak, onu unutmuşum, dedi baba. Sonra yine gülerek baktı Kenan'a. Ya evlat, dedi. İşte böyle. Bizi unutmayanları unutmuyoruz. Neredesiniz şimdi? Baba Kenan'ın evini, karısını, çocuğunu, işini biliyormuş da açığa çıkarmak için kasıtlı üsteliyormuş gibi sordu, öğrendi. Kalkıp kaçmak geliyordu içinden Kenan'ın. Kaçmak, bir daha da Günsel'e bakmamak. Hiç bakmamak. Nasıl bakabilirdi ki? Baba hiç oralı değildi. İstediği şeyleri birer birer anlatıyor, düşündüklerini söylüyor. Arada bir de ya evlat, diyordu. Sonra Günsel'e döndü. Hasan'ı konuşmaya başladılar. Kenan yavaşça döndürdü başını, Günsel'e baktı. Bir ara göz göze geldiler. Hiçbir değişiklik yoktu. Gülümseyerek bakan Günsel. Daha da bir çöküntü oldu Kenan'da. Umursamıyor demek. Niye umursasın budala? Nesisin sen? Bir yaşlı, tekir kedi, köşeden odaya bakındı, isteksizce miyavladı, kerevete yaklaştı. Günsel'le konuşmaya dalmış babaya baktı. Baba kediye döndü birden. Ne o, dedi. Gel bakalım Şaziment Hanım. Kedi kerevete sıçradı, baba kucağına aldı. Okşamasıyla hemen uyumaya başladı hayvan. Babanın hayvanları, hele kedileri çok sevdiğini duymuştu Kenan. Bu bahçeye bakan pencereler, eski kitap dolu raflar, kucağındaki kedisiyle kerevete yaslanmış ihtiyar, her şeyiyle bizden bir tablo gibi geliyordu Kenan'a. İhtiyar konuşmaya başlayınca bütün bu eskilik, tutuculuktan arınmış, soylu, köklü, dipdiri bir yeniye dönüşüveriyordu sanki. Uzunca durdu Hasan'ın durumu üstünde. En ince ayrıntılarına kadar her şeyi tek tek sordu. Biliyordu, sağlık durumu gerçekten kötüydü Hasan'ın. Böbrekleri ve karaciğeri bozuktu. Asıl kötüsü sürgünde eşsizlik, dedi. İlgiyle dinliyordu Kenan. Günsel Sivas'taki evlerinin kirasını ağabeyine yolluyordu. 300 lira kadar bir şeydi. Kendisi ne yapıyordu? Kenan'ın yanında bu konuyu konuşmaktan tedirgin gibiydi. Teyze hanımla yuvarlanıp gidiyoruz, dedi. Bakalım benim işi de olursa. Bugün uğradım, daha bir şey yokmuş. Fakültede bir kitaplıkta memurluktu söylediği. Pek umutlu olmadığı belliydi. Ama durmak istemiyordu üstünde. Kendinden söz etmekte isteksizdi. Önemli olan sürgündeki ağabeyiydi. Baba durgunlaştı. Sonra yine yüzündeki o babacan gülümseme ile baktı. Geçenlerde Aksaray'a gidiyordum, dedi. Bir turist kız, sonra öğrendim, İngilizmiş. Uzatmış elini. Pus pus pus deyip duruyor. Baktım bir kedi, şaşkın bakınıyor. Ne der bu kız gibisini? Zavallıcık, nereden bilsin İngilizceyi? Neyse, araya girip Türkçe'ye çevirdik. Uysal bir hayvancağızmış. Geldi, kız aldı kucağına, okşadı, karnını yokladı. Yazık, dedi, aç hayvancık. Sonra bana döndü. Too many cats in Turkey, not killed for net, dedi. Türkiye'de çok kedi var. Ne kimse öldürüyor, ne kimse yemek veriyor. Hepsi gülüştüler. Baba ağır ağır ekledi. Bizde sürgünde de öyledir, dedi. Ne öldürürler, ne yemek verirler. Daha çok gülmeye başlamışlardı. Günsel ağabeyinin sürgündeki kedisini anlattı. Sizden ona da geçmiş, dedi kedi sevgisi. Baba acılığını iyice gizlediği gülümsemeyle, cezaevinde yıllarca başka kimse uğramaz yanınıza, dedi. Fedai gibi bunlar dalar içeri. Kucağındaki kediyi okşadı, sonra Fedai sözünden çağrışım yapmış gibi, kedilerimiz Osmanlı kaldı, dedi. Ne feslerini attılar, ne bikini giydiler. Suratları bile eski harflerle yazılıdır. Bizim Şazimend'inki sülüstür. Devrimlerimizi umursamadı bunlar. Özlü bir anlağın ürünü olan her sözünde tatlı, acı karışımı bir alay yatıyordu. Bir sessizlik oldu. Teyze yok mu? Dedi Günsel. Fatih'te, yeğeni hastaymış, gelir. Sonra güldü. Bekleyemem dersen çayı vurursun hemen. Onun için sormadım, dedi Günsel gülerek, ama yapayım. Yoksa kahve mi isterdi Kenan Bey? Teşekkür etti Kenan, çay, dedi. Günsel çıktı. Babayla birden yüz yüze kalmışlardı. Önce bir tedirginlik duydu Kenan. Fakat ihtiyarın dost yüzü, gülümseyen gözleriyle karşılaşınca hemen duruldu. Baba söz açmak isteğiyle mırıldanır gibi, ''Ne diyorsunuz bu gidişe siz?'' dedi. ''Nereye varacak bu iş?'' Birden kalıverdi Kenan. Hiç beklemediği bir soruydu bu. Bir şeyler söylemek için toparlandı. Baba Kenan'ın tedirginliğini anlamış gibi önüne bakıyor. Sorduğu şeyi unutmuş ya da karşılık beklemiyormuş gibi ağır ağır kediyi okşuyordu. Bilmem, dedi Kenan. İyiye gitmiyorlar sanırım. Belki yeni seçimlerde bir şeyler olur. Baba susuyordu. Kenan çekinir gibi durdu. Sonra birden, bu konuda sizi dinlemek isteriz, dedi. Sizin yargılarınız önemli. Hiçbir tepki göstermedi baba. Sanki duymamıştı. Biraz sonra başını kaldırdı. Kimsenin yargısı önemli değil bu ülkede. Gözlerinde hep o acı gülümsemeyle bakıyordu. Bizim yargılarımız ülkeyi hep aştı. Sonra yine kedisine döndü. Okşamaya başlarken yavaş bir sesle, bekleyelim bir kez de ülke yargılarımızı aşsın, dedi. Sonra yine gülerek baktı Kenan'a. Günsel girmişti içeri. Babanın son sözlerini duymuş olmalıydı. Sessizce oturup dinlemeye başladı. Okumuşsunuzdur. Geçen de Adnan Bey'in bir konuşması vardı. Kırklar elinde olmalı. Hesap vermeye hazırız, diyor. Rahat konuşuyor. Ona göre bu hesabı almaya kalkışacak güçler yok ülkede. Yine sustu bir süre. Gözlerini bir noktaya dikti. Çok kısa bir süre kaldı öyle, yavaşça. Sonra ne olur bilmem ya, dedi. Ülke sanırım bu yargıyı haydi haydi aşacak. İyimserlik değil, matematik bir doğrunun açıklanmasındaki kesinlik vardı sesinde. Sanırım sözü bu kesinliği daha da pekiştiriyordu. Zaman zaman başını kaldırıp yeni görüyormuş gibi ayrı ayrı yüzlerine bakarak aynı sesle sürdürdü konuşmasını. Tam anlamıyla batmış bezirgan durumundalar. İçlerinden, yüreklerinin içinden biliyorlar bunu. Bilmezden gelerek kurtulacaklarını sanırlar. Şimdi birinin çıkıp onlara bu durumu açıkça bildirmesi kalıyor. Kim çıkacak? Sorun bu. Başıyla masasını gösterdi. Yeni bütçe dolayısıyla istatistikleri karıştırıyorum bugünlerde. Sayılara bakıyorum. Tıpkı Osmanlı'nın son günleri. Sığınmışlar düveyli muazzamaya. Ağzının içine, eline bakıyorlar. Süründürmeye bayılıyorlar onlarda. Ne ondurur ne güldürürler. 100 yıla yakın var ki ülkede dönemselleşti bu. Tam böyle anlarda birilerinin ayranı kabarır, duman ederler ortalığı. Vatan, millet derken bir bakarsınız eski hırsızlar yine yerlerini almışlar. Bir tür oyun. Tefeci, bezirgan, finans kapital ortaklığının indi bindi oyunu. Sustu, bir sessizlik oldu. Günsel çıktı, baba gülümseyerek baktı Kenan'a. Kötümser sanmayın beni dedi. Sonra biraz düşündü. Aslında iyimserlik de, kötümserlik de gerçeklerin içinde var dedi. Bizim seçmemize, çabamıza bağlı her şey. Sonra kalktı, kucağındaki kediyi uyandırmadan usulca bıraktı kerevete, masasına geçip bir şeyler aramaya başladı. Biraz sonra kedi uyanıp bakındı, tembel tembel gerindi, yavaşça indi kerevetten, odadan çıktı. Elinde çay tepsisiyle demin çıkan Günsel girdi. Baba söyleniyordu aranırken. Şu duruma bir bakın. Dışarıdan yalvar yakar aradıklarının kaç katını Amerika çıkarına harcıyorlar içeride. Dışarıda ne hesaptır, ne akıldır bu? Öyle bir içli dışlı finans kapital oyunu ki ülkeyi hem yardım diye dışarıya el açtırır, hem o yardımı esirgiyor görünerek süründürür, hem de yardımın en büyüğünü o koparır, alır ülkeden. Böylesine rezil, çelişkili durum. Günsel Kenan'a çayını vermiş, babanınkini kerevetin yanına bırakmış, kendi çayını da alarak usulca yerine geçmişti. Söylenenleri kaçırmadan dinlediği, düşündüğü, kafasının hep duyduklarıyla dolu olduğu belliydi. Kenan da dinliyordu. Fakat aklının yarısından çoğu Günsel'e takılıydı. Bir iki göz göze gelecek kadar yürekli buldu kendini. Konuşmalarla içine daldığı dünya dışındaki her şeyle ilgisini yitirmişti bu gözler. Belli ki kız konuşmaları sadece dinlemiyor, bütün boyutlarıyla yaşıyordu. Bencilliğinden tedirginlik duymaya başlamıştı Kenan'da. Bir iki daha baktı Günsel'e, sonra konuya döndü yavaş yavaş. Biraz çaba harcadı önce, bir süre sonra Kenan içinde artık babanın tutkuyla üzerinde durduğu toplum sorunlarının dışındaki her şey önemini yitirmişti. Baba söylenerek elinde bir tomar kağıt, broşür, kitapçıkla yerine döndü. Gözlüğünü taktı, yaşı filan silinmişti. 18 yaş coşkusunda bir delikanlıydı konuşan. Söylediklerini ortaya koyduğu sayılarla açıklıyor, ülkenin yardım adı altında nasıl çok az şey alıp pek çok şey ödediğini açıklamaya çalışıyordu. Bu konuda hazırladığı yazısından parçalar okudu, sonra durdu, gözlüğünü çıkardı, Kenan'a, Günsel'e baktı, çayına dönerken "Ya evlat işte böyle," dedi. "Bizi yardımla batırdılar." Günsel gülümsedi, sonra takılmak ister gibi "Zaten batık değil miydik?" dedi. Baba çayını karıştırdı, bir yudum aldı, düşündü bir an. "Aynı bir durum vardı ortada," dedi. "Mustafa Kemal komprador burjuvaziye vurdu. Prekapitalist, tefeci bezirgen yapıyı değiştiremedi. Devletçiliğimiz hangi iyi niyetle yapılmış olursa olsun bu zümrelerin egemenliğini pekiştirmekten, göbeklerinden bağlı oldukları finans kapitali semirtmekten başka işe yaramazdı. İş Bankası grubunun gücü buradan geliyor. Ne görüyoruz bugün? En geri tefeci bezirgan zümrelerle kapitalizmin en son aşamasının emperyalizmin kucaklaşıp tepindiği bir ülke. Finans kapital saltanatı. İş Bankası grubunun baş mimarı Celal Bey'in başta bulunması rastlantı değil. Kim verdi bu fırsatı onlara? Tarihin iki büyük avallığı, Birincisi, yağmaya katılmış, suç ortaklığı etmişleri bir yana bırakırsak, yönetimi elinde tutan sivil, asker bürokratların dar görüşlülüğü, bir soy kafasızlığı. İkincisi, harpten hemen sonra ülkeye yönetilmiş Stalin-Molotov politikası. Bunlar olmasa bu yola düşmeyecek miydi bu tefeci bezirgan, finans kapital toplumu? Tarihte zorunluluklar da vardır, sorumluluklar da. Bir an daha durdu, çayını yudumladı bir iki, sonra Günsel'e döndü. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi ya, ülke daha böylesine apaçık vatan satıcılarına kaptırılmamıştı. Bu atom çağında Amerikan üsleriyle donattılar ülkeyi. Şaka değil bu iş. Birkaç yıl önce Bulgaristan'ın bir mesajı vardı bunlara. Biliyorsunuz, 3 tane hidrojen bombası bizi millet olarak haritadan silmeye yetiyor. Bir süre dalgın sustuktan sonra, belki namuslu askerlerimizin gözlerini açar bu gidiş, dedi. Tek umut onlarda görünüyor. Günsel boş bardakları toplarken acı bir gülümsemeyle, halkın gözü ne vakit açılacak, dedi. Bu kez yine baktım da halk öylesine uykuda ki. Çıkın Anadolu'ya, umutsuzluk çöküyor içinize. Sonra hemen düzeltmek ister gibi, umutsuzluk değil tabii, dedi. Bir an üzgün durdu. Ama ne vakit, dedi. Elinde tepsiyle çıktı. Baba bir şey demeden dalgın duruyordu. Şazimen yine açılan kapıdan içeri, deminki yerine sıçramıştı. Baba okşamaya başladı kediyi. Kenan, ne vakit sözüyle Günsel'i ilk gördüğü akşamı yaşadı bir an. Ne vakit? O vakti bir bilebilsek. Günsel girip de çayları verirken baba anlatmaya başladı yine. 32'de Elazığ cezaevinde bir Mehmet'imiz vardı bizim. Kara, kavruk oğlan. Sovyet sınırındaki bir karakolda askerlik yapmış, sonra gelmiş memlekete. Bir gün kahvede, Rusların karakolları fena değildi, aç değildiler gibi bir söz etmiş. Komünist oldun deyip bizim yanımıza tıktılar bunu. 5 vakit namazında, cin gibi bir oğlan. Okuman yazman var mı, dedik. Harfleri tanıyorum da birbirine vuramıyorum, dedi. Okuyamıyordu. Epey kaldı bizimle. Bir gün ne vakit gözü açılacak, ne vakit gerçekleri görecek bu halk gibisine dertleşiyoruz. Baba, dedi, bu millet de benim gibi. Harfleri tanıyor da daha birbirine vuramıyor. Tatlı bir anın çağrışımı ile gülümseme yayılmıştı yüzüne. Günsel, Kenan da güldüler. Günsel, daha aydınlarımız vuramıyor harfleri birbirine, dedi. Baba yüzünde hep aynı gülümsemeyle, aydınlarımıza bakma, dedi. Zavallıcıklar. Günsel kendini tutamamış gibi sinirli, acımasız bir sesle, bağışlayın beni, dedi. Hiçbir zavallılıklarını göremiyorum ben. Bireysel çıkarları peşinde koşuşan bir sürü böcek. Kenan bu sövgüde kendi payına da bir şeyler düşmüş gibi oldu bir an. Baba bir şey demedi, çayını yudumladı. Gözleri bir yere takılı kaldı bir süre. Kenan başını önüne eğmiş, öylece kalmıştı. Ortada suçlanan kendisiydi sanki. Baba birden, ben gerçekten acırım aydınlara, dedi. Çıkarlarını aştıkları da görülmüştür. Fakat yiğitlikleri, özverileri de yürekler acısıdır. Hiç değilse bir süre çırpınır durur zavallıcıklar. Sonunda bakarsınız bezmişler ya da çürümeye başlamışlar. Nedeni öyle basit ki ancak bizim aydınımız göremez onu. Sınıf yoktur ardında. Karıştırmayın sakın. Ülkede sınıf yok değil. Bizim aydınlarımızın sırtını germesini bilmez sınıfa. Dramı da bu. Toplumu sınıflar değiştirir. Kişiler değil ki. Tek başlarına uğraşır durur zavallıcıklar. Düşman kurnaz. Okul kitaplarını bile hep tek başına aydının yiğitliklerini övgüyle doldurmuştur. Namık Kemal, Tevfik Fikret, bir gün Nazım'ı da böyle bir övgüyle budayıp kitaplara sokarlarsa şaşmayın. Acı bir gülümsemeyle baktı, sonra yavaşça ekledi. Devrimci teori ancak devrimci sınıfla birlikte çözüm getirir. Neyiz ki biz, ardımızda sınıfımız olmazsa? Bir sessizlik çöktü birden. Kenan bir şeyler demek istiyordu. Fakat söyleyeceği her şey suçluluğunu arttıracakmış gibi söze başlayamıyordu bir türlü. Ünsel bozdu sessizliği. Yalnız insan öyle bir duyguya kapılıyor ki, dedi. Sınıfımızın daha bizden hiç haberi yok. Sonra acı bir gülümsemeyle ekledi yavaşça. Sanki hiç de olmayacakmış gibi. Kenan da bunu demek istemişti. Borçlulukla baktı Günsel'e. Suçlamıştı onu ya, işte savunmasını da yapıyordu. Yargıç ne diyecek bakalım. Baba kedisini okşuyordu. Sessizlik uzamıştı yine. Günsel sinirli bekledi bir süre. Sonra aynı sinirlilikle gülerek, ''Yanlış anlamayın beni'' dedi. ''Güvensizlikle suçlamayın.'' ''Birinci sözünde bir gerçek payı var'' dedi baba. ''Ama ikinci dediğinle suçlanabilirsin.'' Sonra ağır ağır başladı. Tefeci Bezirgan, finans kapital saltanatı öyle bir baskı yarattı ki bu ülkede, emekçi sınıfları, işsizlik, yoksulluklarıyla bile yolunu bulamıyor bir türlü. Bu gerçek. Bizim sınıfa dayanma çabamızın teori planında pek öteye gidemeyişi de bu yüzden. Burada iki yol çıkar karşımıza. Ya sorunu böyle koyup işi pratiğe geçirmenin umudu, uğraşıyla güçleniriz ya da bir çöküntüye kaptırırız kendimizi. Yapacağımız seçim kişiliğimizi belirler. Sonra bir süre ikisine de ayrı ayrı baktı. Okumuşsunuzdur dedi. Ankara'da bir şirketin işten çıkardığı 550 kişilik bir işçi yığını 3 Kasım'da Çalışma Bakanlığı önünde gösteri yaptı. Sonra gülümseyerek, bu kadarcık mı demeyin sakın dedi. Türkiye işçi sınıfının geçmişinde böyle nice olaylar var. Hem kocamanları. Bütün bu birikimlerin toplamı er geç ortaya konur bir gün. Finans kapitalin baş oyunudur bu. Geçmişimizden koparır bizi, İşçi sınıfının her yaptığı ilk diye yutturulur. Kimi için için, kimi alev alev ama hiç sönmeden sürekli yanan bir ateş gibiydi ihtiyar. Biraz sokulmanız yetiyordu ısınmanız için. İçindeki güvensizliğin yerini daha pek tanımlayamadığı güçlü bir direnç almıştı Kenan'ın. Aynı konular üzerinde birçok kez durdular. Kenan artık Günsel'in kadınlık yönüne duyduğu ilgiyi bile unutmuş gibiydi. Bir ara baba belli belirsiz bir alayla, Sermet Bey neler yapıyor yine teori planında diye sordu. Günsel önemsemez göründü. Bilmem dedi, bir şeyler yapıyordur herhalde. Babanın demin söyledikleriyle öylesine doluydu ki Kenan, bu konuşma üstünde bile uzun boylu duramadı. Babanın eski yayınları söz konusu edildi, cezaevi anıları. Dışarıda kapının açıldığını, birilerinin geldiklerini duyduklarında ortalık kararmaya başlamıştı neredeyse. ''Buyurun, içeridedir.'' diyen bir kadın sesiyle kapıya döndüler. Orta boylu, zayıfça, kırçıl saçlarını tepesinde toplamış, güler yüzlü bir kadın, arkasında iki kişiyle girmişti. Hepsi ayağa kalktılar. Günsel'in ''teyze'' dediği babanın karısı Hatice Hanım'dı. Ötekiler de babayı görmeye gelmiş, biri dokuma, biri tütün işçisi, iki eski arkadaşıydı. Günsel'le de tanışıyorlardı. Yolda rastlamışlar Hatice Hanım'a. Kenan'la da tanıştırdılar. İşçilerle baba konuşuyordu artık. Eisenhower'ın o günlerde Türkiye'ye gelişinin anlamını soruyordu işçiler. Gazeteler iyi niyet ziyareti diyorlardı. Tütüncü tatlı bir Rumeli ağzıyla, ''Abi iyi niyetli olsa gelir mi bura?'' diyordu. Niçin vardır dedim altında bir hangi tilkilik? Hem de tilkiliğin büyüğü var. Baba gülümseyerek anlatmaya başladı. Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarını, ülkenin durumunu açıklıyor, dünya politikasındaki gelişmelere değiniyor, işçilerin ara sıra sordukları sorulara kısa, apaçık karşılık veriyordu. Kenan yine daldı bir süre. İşçilerin konuşmaları yer yer duygulandırıyordu adamı. Ta içinden yakalayıp sevinçle, şaşkınlıkla güldürdüğü de oluyordu. Yine de bir küçümsemeyle dinlediğinin bilincine vardı birden. Öyle yalın şeylere takılıyordu ki, doğruları bunları anlatmak, açmak, kavratmak, dünyanın en güç, ola ki en üstesinden gelinmeyecek bir sorunu gibi göründü Kenan'a. Her şey en yalına indirgenmişti kafalarında. Dört köşe, takır tukur bir gerçekti gördükleri. Aklarla karalar vardı yeryüzünde, griler yoktu. Bunlar anlayacaklar da, hem sıradan iki işçi de değildi bunlar. Ya ötekiler? yüz binlerle, milyonlarla sayılanlar, bütün dünyaları yüz sözcük içinde olanlar, bütün bu duygularını babanın anlayıvereceğinden korktu birden. Sınıfa dayanmayan Aydın diye suçlayıverecekti şimdi beni. Günsel de katılır ona. Bunları uyarmaya baba sabrında, ustalığında kaç kişi gerek? Bunalma duydu içinde. İçgüdüsel biçimde saatine baktı. Kaç olduğunun bilincine varmadan başını kaldırdı. Kendini kollarmış gibi bakan Günsel'le göz göze geldiler. Kalkalım mı gibisine bir bakışma geçti aralarında. Kenan sözün bir yere varmasını bekledi bir süre. Uygun bir anda izin isteyerek kalktı. Hatice Hanım yemeği tutmak istedi. Teşekkür etti Kenan. Baba yine bekleyeceğini söyledi. İşçilere döndü hemen. Çıkarlarken bir kız bir oğlan işçi kılıklı iki genç giriyordu içeri. Saat 6'ya geliyordu. Ortalık iyice kararmış, akşam serinliği basmıştı. Bir süre konuşmadan yürüdüler. Kenan döndü. Evine bırakayım seni dedi. Buralarda demiştin. Aslında pek de istekli söylemiyordu bunu. Evine gidivermesini değil, birlikte olmalarını istiyordu. Günsel adımlarını yavaşlattı, düşünceliydi. Biraz sonra yolunuzdan etmeyeyim sizi dedi. Zaten geç kaldınız. Kenan karşılık vermedi bir süre. Sonra nasıl istersen dedi. Bir işim yok benim ya. Belki de gelmemi istemiyor eve. Kenan dönüp geriye baktı. Bomboştu sokak. Babayla konuşmalarının yarattığı dünya yavaş yavaş çekip gitmiş. Kenan'ı yine yanında yürüyen bu kızla Günsel'le baş başa bırakmıştı. Ağzını açamıyordu bir türlü. Ya kötü şeyler söylerse Günsel? Nermin'i, Zeynep'i, her şeyimi öğrendi. Zaten evli olduğumu biliyordu herhalde. Parmağımdaki yüzüğü görmedi mi? Saklıyor muyum ki? Evli olmasam, Nermin'le evli olmasam ne anlamı vardı benim için bu kızın? Babalardan çıkınca hemen çekip yakındaki evine gitmediğine göre demek ki o da beni böylece... Buradan mı binersiniz? Caddeye çıkmışlardı. Kenan şaşkın kaldı birden. Demek gidiverecek. Baktı kıza. Bir şey söylemedi önce. Sonra çocuksu bir yalvarmayla ne olursun yürüyelim biraz dedi. Konuşmak geliyor içimden. Günsel bir şey demedi. Yürümeye başladılar. Bir köprüyle tren yolunu geçip deniz kıyısındaki yola vardılar. Kenan bir iki kez dönüp baktı. Kuş kullanacak bir şey görmedi. Üşüyor musunuz? Hayır dedi Günsel. Onda da bir durgunluk vardı sanki. Kenan birden öğrendiniz işte dedi. Nermin'in kim olduğunu. Birden bir acı çöktü içine. En uygunsuz sözü ettim yine. Bir süre geçti. Biliyordum dedi Günsel. Kenan şaşkın kalmıştı. Doğru mu söylüyordu gibisine yüzüne baktı Günsel'in. Nereden? Günsel nasılsa ağzından kaçırdığı bu sözdeki hafifsiliğin o anda bilincine varmış gibi kızardı. Kitap evine uğradığımda o yaşlı hanım söylemişti dedi. Kenan Bey hasta. İsterseniz Nermin Hanım'la konuşun. Hanımı ile dedi. Sonra artık konuyu kapatmak istiyormuş gibi. Biraz garip bir kadın o dedi. Pek sevmedim. Ne diyeceğini, nereden başlayacağını bilemiyordu Kenan. Sessizliği Günsel bozdu yine. Nasıl buldunuz işçileri? Demek daha babanın evindeki dünyadan çıkmamıştı. Durgunluğu kafasının sürgüt oradaki olaylarla, konularla dolu olmasındandı. Ya da Nermin konusundan kaçıyordu. Kenan bir şey söylemiş olmak için. Uyanık kişilere benziyorlar, bilinçliler. 46'nın sendikacıları bunlar. O dokumacı çok işkence gördü. Recep, ayaklarında hala falaka iplerinin yeri var. İçinde yine o eziklik duygusu belirmeye başlamıştı Kenan'ın. Günsel'e belli etmemeye çalışarak dönüp arkalarına baktı. Tek tük gelip gidenler vardı caddede. Ara sıra bir kamyon ya da otomobil geçiyordu. İzleyen olursa dünyada anlaşılmaz. Günsel birden herkese her zaman izleyecek kadar memur yoktur ellerinde dedi. Kenan utanmıştı. Korkak damgasını yedik. Alay ediyor. İçimi okuyor bu kız benim. Haklısın dedi. Korkaklığıma ver. Biraz sonra ayrılacaksın benden. Ben bütün gece, sonra bütün günler seni düşüneceğim. Başına bir şey geldi mi diye. Günsel ses çıkarmadı. Duygulanmış mıydı? Hoş, yolda da hiçbir şey anlamanın olanağı yoktu. İşçiler için de dosdoğru söyleyeyim duyduklarımı sana. Her şeyimi tam iştenlikle konuşmak istiyorum seninle. Olduğun gibi tanı. Umut değil, umutsuzluk verdi bana işçiler. Günsel dönüp baktı birden, şaşmış gibiydi. Kenan aldırmadan sürdürdü. Suçla beni istersen, bunlar en bilinçlileri. Nasıl işliyor kafaları? Hiçbir ayrıntıyı göremiyorlar. Baba gibi bir adam bile gösteremiyor bunu onlara. Sonra, nasıl diyeyim, ne olursun anla beni, inançsız değilim ben, hele seninle. Sonunu getiremiyordu. Kişisel duygularıyla anlattığı şeyleri iyice birbirine karıştırmaya başlamıştı. Sonunda her şeyi Günsel'e bağlıyordu. Sustu, öylece yürüdüler. Bir süre sonra Kenan'a döndü Günsel. Ayrıntılar bizim küçük burjuva dünyamızda önemli dedi. Onlar için gerekli değil ki. Bir an durdu, sonra Kenan'ı önlemek içinmiş gibi hemen başladı. Babanın haklı olduğu yan da bu galiba, dedi. Biz çok önemsiyoruz kendimizi. Bir şeyler öğrendikçe büyütüyoruz kendimizi gözümüzde. Ana yolu unutuyoruz. Çürüyüp gidiyoruz ara sokaklarda. Ayrıntı bu işte. Sizi suçlamak için söylemiyorum. Ben de öyleyim çoğu kez. Biraz daha yürüdüler sessizce, yavaşça tamamladı. Kimi de kurtuluyorum o bencillikten, o zaman mutluyum. Kenan mutsuzdu. Anlatamamıştı dediklerini. Günsel yanlış anlıyordu onu. Kendinin de öyle olduğunu söylemesi bir şeyi değiştirmez. Gönül almak bir soy. Bencil değilim. Onları daha güçlü görmek istiyorum sadece. Dünyayı daha iyi kavrar, yargıları daha yerinde. Kenan birden başladı. Fransız işçisi Balzac okurmuş. Söz gelişi. Tarih koşulları çok ayrı, biliyorum. Nasıl anlatayım? Güçlü olsunlar, gerçekleri her yanıyla görsünler istiyorum. Bir savaş nasıl kazanılır başka türlü? Günsel birden baktı Kenan'a, sanki sinirlenmişti. Devrimi edebiyatın sınırları içinde düşünüyorsunuz da ondan, dedi. Fransız devrimini yapanlar, 17 devrimini, Çin devrimini yapanlar da bu Balzac okumayanlar. Ola ki hiç okumayanlar. Sonra gülümsedi. Babanın Mehmet'inin sözü geldi aklıma. Gerçekten iş orada. Bir harfleri birbirine vurmaya başlasa bu halk, gerçeği su gibi sökecek. Olayları bütün acılığı ile ama ayrı ayrı yaşıyorlar daha. Deminki işçiler harfleri vuruyor birbirine. Ama iş yığınlarda. Kenan bu büyülü sözlükle, yığınlar sözcüğü ile yavaş yavaş ayılmış gibi oldu. Gördüğü iki işçiydi. Küçümseme duygusunu yaratan da bu. Bu yığınların bu duruma geldiğini düşün. O zaman çok şey değişiveriyor birden. Günsel'e baktı. Gözümdeki perdeleri kaldırıyor bu kız benim. Birden kızın elini tuttu Kenan. Ne olursun beni bırakma Günsel, dedi. Kimseyle böyle konuşmadım ben. Belki budalayım ama inan ki dürüstüm. Şaşırmak istemiyorum yolumu. Yalnız yakalıyorlar beni. Bırakma artık. Sensiz hiçim. Çevremdeki her şey sırtımda. Tek başıma ezecekler beni. Bütün bunları öyle bir coşkuyla birbiri ardına dizivermişti ki kız ne diyeceğini bilemedi. Bir sevginin açıklaması mı, bir yardım isteği mi? Bir süre el ele yürüdüler. Biraz sonra Günsel usulca çekti elini, pardesüsünün cebine soktu. Kenan konuşmuyordu. Yeni yapılmış sahil yolunun deniz yönünde dalmış gidiyorlardı. Konuşmadan uzunca bir süre geçti. Hafif bir lodos vardı. Karanlık denizin hışırtısı, tek tük geçen taşıtların motor sesi. Uzaklarda bir fener yanıp sönüyordu. Kenan ayılmış gibi dönüp baktı Günsel'e. Yüzünü görmek ama pırıl pırıl bir ışık altında görmek için kıvrandı. Ne düşünür bu yüz? Bana nasıl bakar bu gözler? Acıyarak değil mi? Günsel döndü Kenan'a, anlamadım, dedi. Gözlerini görmek istiyorum. Acıyarak bakıyorsun değil mi? Kızma bana sakın. Ona bile razıyım ben. Ne olurdu bu yollarda bol ışıklar olsaydı. Günsel durdu birden. Kenan da durmuştu. Öylece bakıyordu kız. Niye acıyayım size, dedi. Atın onu kafanızdan. kimi şaşırdığım oluyor. Ama elinden tutulacak bir çocuk saymanız kendinizi, sonra ikide bir yıkılışlara düşer gibi olmanız, aklım o geceye takılıyor da, bencilliğinizdenmiş gibi geliyor bana. Hem de aşırı bencilliğinizden. Çocuksu bir şey. Hep oyuncak arıyorsunuz sanki. Kenan sarsılmıştı. Kız bunları öylesine kesinlikle, acımasız söylemişti ki. Karşılıklı bakışıyorlardı. Günsel'in loş ışık altında zaman zaman parlayan gözlerinde, Kenan'ın kafasına vurduğu buz gibi gerçeğin soğuk parıltısından başka bir şey yoktu. Dimdik bakıyordu kız. Kenan yıkıldığını, hem de bu kızı deli gibi sevdiğini sanki o anda anlamıştı. Ama şimdi bunları mı söyleyecekti? Evet, bu kız haklı. Haklı olabilir ya, niye bu kadar sert, kızgın? Günsel döndü, ağır ağır yürümeye başladı. Bağışlayın beni, dedi birden. Erkekleri tanımıyorum. Ama tanıdığım kadarıyla kendilerinden başka şey gördükleri yok. İştenliğinizi yadsımıyorum. Yürekten inandığınız besbelli. Ama yüreğin içinde de kendinize, sizin çıkarlarınız demiyorum, özel tutkularınıza kocaman bir yer ayırmadan edemiyor olmalısınız. En azından anılarınızın özel yeri olmalı. İnançlarınızla bunları nasıl ayıracaksınız birbirinden? Daha doğrusu nasıl bağdaştıracaksınız? Her zaman gönlünüzce değil ki işler. Karınızı tanımıyorum. Ama o gece söylediklerinizden çıkarabildiğim pek de kötü kişi olmadığı, uzun yıllar arkadaşlık ettiğiniz, ortak anılarla dolu olduğunuz, bir de... Günsel burada bir an durdu. Benzeşmelerinden söz edecekti de uygun görmemiş miydi? Bırakalım ötesini. Uzun yıllar evli olduğunuza göre, hele arkadaşlığınız fakültede başladığına göre, sizi biliyor, düşündüklerinizi de paylaşıyor olmadı. Değilse yine suçlu sizsiniz. Yüreğinizdeki yeri niye böldünüz biri için? Kenan sessizce dinliyordu. Diyecek bir şey yoktu ki. Tam bir işçi gibi düşünüyor bu kız. Aklarla karalar var onun için. Günsel yine başladı. Arkadaşça eleştirimi hoş göreceğinizi umarım, dedi. Belki beni hiç ilgilendirmemesi gereken şeylere karıştım. Başka size nasıl yardımcı olabilirim ki? Sigara var mı? Günsel çantasından Bafra paketini çıkardı. Kendisi almadı. Kenan yaktı sigarasını. Durdu. Ayağını kenarda bir taşa koydu. Aramızda neredeyse 20 yıl var Günsel, dedi. İnsanlar belli bir birikim olmadan kimi şeyleri anlayamazlar. Bu da bir yasa. Fakat kimi insanlar için birikim diye bir şey yok sanki. Her biriken şey bu kişileri biraz daha çürütüyor. Umduğumuzdan uzak yönlere düşmesini sağlıyor. Nermin bu, işte. Yıkılışımı iyi görmüşün. Bencilliğime bağla istersen ama bu bencillikte başkaları için bir şeyler var. Biraz durdu, sigarasını içti bir süre. Derin derin çekiyor, iyice içinde tutup dalgın duruyordu. Günsel gözlerini Kenan'a dikmiş, söyleyeceklerini kaçırmaktan korkuyormuş gibi dinliyordu. Düşüncelerimi bildiği, her zaman paylaşmak değilse bile beni büyük umutlara düşürecek kadar yakınlık gösterdiği de doğru. Ama o kadar işte. Bunca yıldır değişen, gelişen hiçbir şey yok. Bu düşünceler onun için gençlikte var olan, sonra da ara sıra söz konusu edilen, yaşam çizgisine bulaşmasına kesinlikle izin veremeyeceğimiz şeyler. Belki öyle de değil. Hemen unutulacak şeyler. Yaşarken, konuşurken bile bilincine varamamış öneminin. Belki de beni karısından bıkmış şerifin biri gibi görüyorsun. Bir sürü şeyler uyduruyorum bu durumu örtbas etmek için. Ben de kadınları çok tanımam ama çoğunda daha büyük bencillik var galiba. Gönlünce kocası olmak, onu elinden kaçırmamak. Nermin'e hiç yalan söylemedim bugüne kadar. Hiçbir şey saklamadım. Bir tek sen. Tıkanır gibi durdu birden. Yine sigarasını çekti derin derin. Yürümeye başlarken istersen suçla beni, dedi. Sessizce yürüyorlardı. Kumkapı mendireğine yaklaşıyorlardı. Kenan baktı, yine bir anıya yakalanmış. Bir akşam karanlığında Nermin'le gelmişlerdi. fakültedeyken bu mendireye. Sıcak ekmek, peynir, helva vardı ellerinde. Mendirek bu yol böyle değildi. İnsanlar yine böyleydiler, sevişebiliyorlardı burada. Uzun uzun öpüşmüşlerdi. Ayak sesleriyle ayrılıp sonra yine sarılarak, sımsıkı sarılarak. Günsel'e baktı birden. Kucaklamak, öpmek için anlatamadığı bir istek duymaya başlamıştı. Nermin mi yaratmıştı bu isteği? Yanımda Nermin olsa öpmek istemezdim ki. Suçlamak için konuşmadım dedi Günsel. Bu aşağılık toplum öylesine yamru yumru ediyor ki insanları. Kadınlar için söylediğiniz de doğru. İnsan sevgisi çamura batmış. Nasıl arınacak? Öylesine pis ki her şey. Kenan'ı silkeleyip ayıltmıştı bu sözler. Bir yalnızlık, mutsuzluk vardı kızın sesinde. Her şey pis derken kendi payına düşen temiz bir şey kalmadığında mı açıklamış oluyor? Sermet bu yargıların dışında mı? Yine kendime yontuyorum. Kenan ne diyeceğini bilmeden bir an bekledi, sonra tutamadı kendini. 15 yıl kadar önce yine böyle bir akşam Nermin'le gelmiştik buraya dedi. Ben ona birçok şeyler anlatıyordum daha. Faşizmin saldırgan savaş yıllarıydı. Söylediklerimi ilgiyle dinliyordu. Ya da bana öyle görünüyordu. İnsanlar için savaşacaktık. Birlikte olmanın mutluluğu bizim için ancak bu savaşla vardı. Kimse ayırmayacaktı bizi. Öylesine tutkulara kapılmıştım ki böyle kızgın bir potada yabancı bir çekirdeğin canlı kalacağını, usul usul boyatıp serpileceğini, beni de buz gibi çürümeye götüreceğini mi düşünecektim? Ağır ağır yürüyorlardı. Günsel başı öne eğik, Kenan'ın kısık sesle anlattığı şeyleri büyük bir ilgiyle dinliyordu. Uzaklardan bir deniz motorunun sesi duyuldu. Taşıtlar kesilmişti. Koca yolda ikisiydiler. Kenan, Günsel'in bir şeyler söylemesini bekler gibi sustu. Bir süre ayaklarının sesini duyarak yürüdüler. Kenan mırıldanır gibi. Düşman üstüne yürüyen biriyle mutluluğu bölüşmek isterdim dedi. Yüreğimin bir parçasını, bilinçsiz de olsa, o düşman için ele geçirenlerle değil, dürüstlük, bencillik adınaydı. Başkaldıran bir bencillik, kahpe bencilliğe başkaldıran. Tatmayan bilmez bu acıyı. Belki de hiç tatmayacaksın sen. Akıllı atıyorsun adımlarını. Bir süre daha sessizce yürüdüler. Günsel özentiye düşmekten sakınır gibi kuru bir sesle "Gerçek payı olmalı sözlerinizde," dedi. "İnsanlar üstüne yargıya varmak öyle güç ki. Anlıyorum sizi. Övgüden de hoşlanıyor insan. Nedenli gerçek bilmem. Keşke sizin dediğiniz gibi olsam ben. Üf, bilmiyorum. Nasıl karma karışık olmuşuz." Kenan şaşırmıştı. İlk kez böyle güçsüzdü Günsel. Saklamıyordu da, saklayamıyor. Üstüne yürümek olur mu bu durumda? Uzunca bir süre sustular. Yorulmuş gibiydiler. İyice ağırlaşmışlardı. "Beni korkutan da bu," dedi Günsel yavaşça. "Arap saçı gibi yan sokaklarda ana yolu yitirmek." Yakalandığı tuzaktan kurtulma çabasında gibi gülümsedi birden. "Gördünüz mü, yine tuttu aydın hastalığımız." Kenan susuyordu. Günsel asık yüzlü havayı dağıtmak istiyormuş gibi. "Ağabeyim bu konuda da haklı mı ne?" dedi. "Aklı başında arkadaşları vardı, bilinçli kızlar. Onlarla evlen," dediler birkaç kez. "Tanrı esirgesin," dedi. "Onlarla hükümet baş edemiyor, ben ne halt ederim?" Gergin sinirleri birden boşalıveren Kenan gülmeye başladı. Günsel de gülüyordu. "Evliliği öyle almak erkekler için daha mı gerçekçilik yoksa? İki kez evlendi ağabeyim. İkisi de sıradan, bilinçsiz kızlardı. Birincisi öldü, ikincisi kaçtı. Her ikisinde de biz daha çok üzüldük ondan. Bilmiyorum, belki de bize belli etmedi." Bir süre sustular. Sonra Günsel saygıyla, "Hiçbir şey alıkoyamadı onu devrimci eylemden," dedi. "İşçi oluşundan geliyor besbelli. Tek başına kalmıyor ne yapsa." Kısa bir sessizlikten sonra yavaşça ekledi. "Ödümüz patlıyor bizim yanlış arkadaştan. Bizi kemiriveriyor çünkü. Yapayalnız bırakıyor." Sessizlikte adımlarının sesini duymaya başlamışlardı yeniden. Günsel açıklama zorunluluğu duymuş gibi, "Çok şakacı, çok tatlı adamdır," dedi. Ağabeyimi tanımanızı çok isterdim. En aykırı sözü bile batmaz. Kenan bir süre sustu, sonra yavaşça, ben de çok isterdim dedi. Belki beni de kandırır, Nermin'den ayrılırım. Mahalleden iki kız bulur, evleniriz. Günsel sözün sonunu duyunca kendini tutamamış, bir kahkaha atmıştı. Deminki ağır hava artık iyice dağılmış, aynı konulara alaycı biçimde değinivereceklerini, yeni bir ilişki doğmuştu aralarında. Günsel'in gülmesi kesilmemişti daha. Kenan da gülmeye başladı yeniden. Şakayı sürdürüyormuş gibi, siz de elinizi çabuk tutarsınız dedi Sermet Bey'le. Üç düğünü birlikte çıkarırız. Günsel duraladığını belli etmemeye çalıştı önce. Kenan kızın göstereceği tepkiyi kolluyordu. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu. Lütfen dördüncü kasete geçiniz.